Ayrım 11, sayfa 183. Dürtüsellik. Çocuğun kendisinden istenen tam olarak anlamadan işe koyulması, düşünmeden harekete geçmesi ve olumsuz bir sonuç elde ettiğinde ise pişmanlık duyması ve tepkini öfkeyle belli etmesi olarak tanımlanmaktadır. Dürtüsellik çocuklara bekleme becerisinin öğretilmesiyle azaltılabilir. Bekleme becerisi küçük basamaklara bölünerek yönergeler verilir ve çocuğun bekleme davranışı pekiştirilir. Çocuğa daha kısa sürede tamamlayabileceği görevler vermek, ona pekiştirişlere daha sık ulaşma imkanı verecektir. Sosyal becerilerin öğretimi ve kendini kontrol etmeyi öğretmek de dürtüsellik davranışının azaltılmasına neden olacaktır. Sözel şiddet. Sözel şiddet bireyin öfkesinin sözcüklere dökülmüş halidir. Başkalarıyla alay etme, hükmeder bir biçimde konuşma, başkalarının problem olarak görülmeyen davranışlarını yetişkine abartarak şikayet etme, başkalarının yaptığı işi eleştirme, bireyler hakkında küçümseyici ifadeler kullanma ve kişilerle ilgili imalı yorumlar yapma gibi davranışlar sözel şiddete örnektir. Sözel şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar, ayrımlı pekiştirme, sönme, mola, sosyal beceri, öğretimi gibi yöntem ve teknikleri kullanılarak yapılmış çalışmalardır. Çevresel düzenlemeler bu tekniklere eşlik ettiğinde daha olumlu sonuçlar alındığı görülmüştür. Şiddet iteren davranış problemleri. Kendine zarar verme davranışı. Zarar verici davranışlar genellikle kendine zarar verme davranışı ve şiddet olarak kategorize edilir. Kendine zarar verme davranışının yaygın örnekleri yüze vurmak, eli ısırmak ve kafayı bir yere ya da bir nesneye vurmaktır. Görüntüden bağımsız olarak kendine zarar verme davranışın sıklığı, süresi ve şiddetiyle bağlantılı olarak tekrarlı motor hareketlerinden oluşur. Genellikle diğer davranışın problemleriyle birlikte gözlenir. Kendine zarar verme bireyin yaşamı boyunca periyodik olarak da gözlenebilmektedir. Aynı zamanda uyaran açısından sınırlı ortamlarda ve diğer sendromlarla birlikte görülebilmektedir. Kendine zarar verme davranışının sağlatılması için öncelikle davranışın işlevsel analizinin yapılması ve bu davranışa neden olan işlevin belirlenmesi gerekmektedir. Davranışın öncülleri, davranışın kendisi ve sonuçları ABC kaydı ile tespit edilmelidir. Alan yazında kendine zarar verme davranışının sağlatımında öncüllere bağlı teknikler, davranışın sonucunda bağlı teknikler ve pekiştirmeye dayalı teknikler olmak üzere pek çok farklı sağlatım yöntemi de kullanılmaktadır. Zaman zaman işlevsel iletişim öğretimi ve mola ya da sönme gibi tekniklerin bir arada kullanıldığı da görülmektedir. Davranışın işleminin kaçınma olduğu belirlenen bazı çalışmalarda ise alternatif ve diğer davranışların ayrımda pekiştirilmesi yöntemleri kullanılmaktadır. Tekrarlı stereotipik davranışlar. Zihinsel yetersizliği olan otizm ve spektrum bozukluğu tanısı almış, pek çok birey sosyal gözle çarpan tekrarlı davranışlar sergilemektedirler. Bu tekrarlı davranışlar vücudunu ileri geri hareket ettirerek sallanma, ellerini çırpma, elleriyle farklı hareketler yapma, tekrarlı sesler çıkarma ve nesneleri bir takım ritüeller doğrultusunda hareket ettirme gibi farklı formlarda ortaya çıkmaktadır. Bu davranışlar bireylerin kontrol edebildiği istemli, bebeklerin davranışlarını andıran ve aynı vücut bölümünü hedef alan tekrarlı hareketlerdir. Her bireyin kendine has bir tekrarlı davranış kalıbı olabilir. Pek çok biyolojik ve çevresel faktör bu davranışa hizmet etmektedir. Tekrarlı davranışlar, diğerlerinin dikkatini çekmek gibi sosyal pekiştirişlere, kendini uyarma gibi duysal pekiştirişlere ya da hoşa gitmeyen bu duruma ortamdan uzaklaştırma gibi bir nedene dayanabilmektedir. Diğer davranışlara kıyasla daha zararsız görünse de öğrenmeyi engellediği, alternatif olan daha olumlu bir davranışla uyumlu olmadığı zamanla kendine zarar verme davranışına dönüşebileceği, sosyal ortamlarda bireyin etkilenmesine sebep olacağı için azaltılma ya da tamamen ortadan kaldırılma yoluna gidilmektedir. İşlevsel analiz yaptıktan sonra tekrarlı davranışların sağaltımında direkt ve dolaylı teknikleri kullanmak en çok izlenen yoldur. Dolaylı teknikler davranışa doğrudan müdahale etmeden alternatifi bir davranışı kazandırarak tekrarlı davranışı ortadan kaldırmayı hedefler. Çevresel bir takım düzenlemeler yapmak, davranışın alternatifi olan daha olumlu bir davranışı kazandırmak, ayrımlı pekiştirme yöntemlerini uygulamak, hoşa gitmeyen durumlarda ortaya çıkan tekrarlı davranışları başka fiziksel aktiviteler vererek engellemek, tekrarlı davranışı bir pekiştireçle eşleyip bir süre sonra pekiştirici tamamen ortamdan çekerek tekrarlı davranışın ortadan kalkmasını sağlamak gibi dolaylı sağaltım tekniklerine başvurulabilir. Aynı zamanda davranışın kendisine direkt olarak müdahale edilerek de bu davranışı ortadan kaldırılabilir. Sönme, tekrar davranış sergilense dahi hoşa gitmeyen durumdan kaçmasını engelleme, tekrar davranışa başka bir uyaran ekleme, el çırpan bireyin koluna boncuklu bilezik takma ve benzeri gibi davranışın oluşmasını fiziksel olarak engelleme, tekrar davranışı başka motor davranışlar yaptırarak aşırı düzeltme, mola ile olumlu bir pekiştirici ulaşmasını engelleme ve davranışın görüntüsünü engellemek için davranışı ortaya çıktığında bireyin yüzünü elle ya da bir bezle kapatma ve ceza uygulaması bu direkt yöntemlerden bazılarıdır. Fiziksel şiddet davranışı. Şiddet davranışı psikiyatrik bir durum ya da yanlış öğrenmeler sonucu ortaya çıkan en sık olarak görülen problem davranışlardan biridir. Eğer yanlış öğrenmeler sonucu oluşmuşsa işlevsel analiz olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Çevresel faktörler bireyin kişisel özellikleri, akran davranışları ve bu davranışın kalıcı olmasına neden olan diğer faktörler gözden geçirilmelidir. Isırma, vurma, tekmeleme, tükürme, bedenin bir bölümünü çekiştirme ve kavga etme davranışları fiziksel şiddete örnek olarak verilebilen bir davranışlardır. İşlevsel analizi yapan ve nedeni belirlenen şiddet davranışının sağaltımında öncüllere bağlı teknikler sıklıkla kullanılmaktadır. Böylece davranış ortaya çıkmadan önlenmesi sağlanır. Bunun yanı sıra davranışa direkt olarak müdahale eden ayrımlı pekiştirme, davranışın ortaya çıkmadığı durumlarda da dönüştürülebilir, sembol pekiştireçler kullanma, öfke kontrolü, kendini gözleme, davranış kendini ifade edememekten kaynaklı ise şiddetin davranışın yerine geçecek sözcükleri bireye öğretme gibi yollar denenmektedir. Son olarak da buna aşırı düzeltme, sönme, tepkinin bedeli, görüşünü engelleme, ortama bireyin hoşuna gitmeyecek bir uyaran sunma gibi bazı daha olumsuz etkinlikler de kullanılmaktadır. Kusarak çıkarma, rumination davranışı. Kusarak çıkarma adından da anlaşıldığı gibi başka bir hiçbir sindirim sorununa bağlı olmaksızın bireyin daha önce yediği yiyeceği kasıtlı bir biçimde kendisini kusturarak ağzına geri getirmesidir. Davranışın bu şekilde tanımlanabilmesi için birey içinde tekrar etmesi ve mide bulantısının bu davranışa eşlik etmemesi gerekmektedir. Çoğunlukla erkeklerde ve ağır derecede zihinsel yetersizliği olan bireylerde görülmektedir. Kusarak çıkarma davranışı, çatlak dudaklar, diş kaybı, aşırı kilo kaybı, gelişimin duraklaması, boğulma, mide problemleri, kansızlık, hastalıklara karşı direnç kaybı, sıvı kaybı, yetersiz beslenme ve hatta ölüme bile sebep olmaktadır. İşlevsel analiz sonrasında yiyecekte doygunluk sağlama ve özel besleme teknikleri uygulama gibi davranışın öncüllerine bağlı teknikler uygulamak davranışı ortaya çıkmadan önce önlemesini sağlamaktadır. Bunların dışında davranışın sonuçlarına bağlı olan ayrımlı pekiştirme uygulamak, ceza vermek, ortama bireyin hoşuna gitmeyecek uyaran vermek, dışını fırçalamak ve aşırı düzeltme uygulamak gibi teknikler de uygulanmaktadır. Yenmeyecek nesneleri yeme, pika davranışı. Yenmeyecek nesneleri cam, toprak, plastik, sigara izmariti ve benzeri yeme davranışı bir yeme bozukluğudur. Çoğunlukla çocuklarda görülen bu davranış zihinsel yetersizliği olan bireylerde en yaygın görülen yeme bozukluğudur. Psikolojik, sosyal ve tıbbi sorunlara sebep olabileceği için ciddi bir davranış problemi olarak tanımlanmaktadır. Kabızlık, zehirlenme ve ölüme sebebiyet gibi tıbbi problemlerin neden olabilmektedir. Diğer aşırı davranış problemlerine kıyasla hakkında daha az çalışma bulunmaktadır. Çalışmaların büyük çoğunluğu bu davranışın öğrenilmiş bir davranış olduğunu iddia etmektedir. Bazı çalışmalar beslenme ve ilaç tedavisiyle bu davranışı ortadan kaldırmıştır. Sağaltımında çevresel uyaran sağlamak, yiyecek olan ve olmayan nesnenin öğretimini yapmak, duygusal aktiviteleri sıklıkla değiştirmek gibi öncüllere bağlı yöntemler kullanılmaktadır. Davranışın sonucuna bağlı teknikler ise ayrımlı pekiştirme, görüşünü engelleme, hoşa gitmeyen tatlar ve kokular sunma, davranışı fiziksel olarak engelleme ve aşırı düzeltme olarak sıralanabilir. Problem davranışı belirleme forma. Örneği: değerli aile. Bu form çocuğunuzda gözlediğiniz ve problem olarak nitelediğiniz davranışları belirlemek ve bu davranışları sağlatma için gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıdaki soruları gerçekçi ve detaylı bir biçimde cevaplayınız. En kısa sürede bize iletiniz. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Öğrencinin adı. Formu dolduran. Tarih. 1. Evde yaşayan bireyler kimlerdir? Adları, yaşları ve yakınlık dereceleri ile belirtiniz. 2. Çocuğunuzun evde yaşayan bireylerle olan ilişkileri nasıldır? Yuvarlak için alınız. Anne: kötü, orta, iyi, çok iyi. Baba: kötü, orta, iyi, çok iyi. Kardeş: kardeşler: kötü, orta, iyi, çok iyi. Diğer bireyler: kötü, orta, iyi, çok iyi. 3. Evde çocuğunuzun eğitimiyle en çok ilgilenen kişi olarak kimi görüyorsunuz? Yuvarlak için alınız. Anne, baba, kardeş, diğer belirsiniz. 4. Çocuğunuzda gözlediğiniz ve problem davranış olarak nitelendiğiniz davranışlar nelerdir? Aklınıza gelen ve gözlemlediğiniz bütün davranışları sıralayınız. A, B, C, D, E. 5. Sizce bu davranışlardan en çok seni sorun teşkil eden ve en önce çözümlenmesi gereken davranış hangisidir? Açık olarak belirtiniz. 6. Sizce bu davranışın ortaya çıkmasına neden olan etmenler nelerdir? İşaretleyiniz. A. İlgi çekmek. B. Sevmediği bir şeyden kaçmak. C. İstediği bir şeyi elde etmek. D. Diğer belirtiniz. 7. Bu problem davranışı ortaya çıktığında evde yaşayanlar nasıl tepki vermektedirler? Açıkça belirtiniz. 8. Sizce verdiğiniz tepki bu davranışın ortadan kalkmasına etkili bir yöntem midir? A. Evet. B. Hayır. C. Bazen. D. Diğer. 9. Bu davranış ne sıklıkla ortaya çıkmaktadır? İşaretleyiniz ve yaklaşık olarak sayı belirtiniz. A. Günde. B. Haftada. C. Ayda. D. Diğer. 10. Bu davranışı tetikleyen, başlatan faktörler sizce nelerdir? Açıkça belirleyiniz. 11. Sizce bu davranış için en çok çocuk kiminle beraberken ortaya çıkıyor? Yuvarlak için alınız. Anne, baba, kardeş, diğer belirtiniz. 12. Bu davranışla baş etmede anne baba olarak tutarlı hareket ettiğinizi düşünüyor musunuz? A. Evet. B. Hayır. 13. Çocuğunuzun artmasını istediğiniz olumlu davranışları nelerdir? Açık olarak belirtiniz. 14. Çocuğunuzun olumlu davranışlarını nasıl pekiştiriyorsunuz? Çocuğunuzda etkili olduğunu düşündüğünüz pekiştireçlere ödül sıralayınız. Yiyecek, aferin demek, öpmek, sarılmak gibi. 15. Davranış değiştirme konusunda merkezimizden beklentileriniz nelerdir? Belirtiniz. Sınıfın fiziksel olarak düzenlenmesi bölüm 8. Doçent Doktor Hasan Avcıoğlu. Giriş. Genel eğitimin sınıfının fiziksel düzeni. Özel eğitim sınıfının fiziksel düzeni. Kaynaştırma sınıfının fiziksel düzeni. Okul binasının eğitimsel özellikleri. Sınıfın fiziksel değişkenleri, sınıfın büyüklüğü, sınıfta mobilya kullanımı, sınıfta ışık ve renk. 8.1 Giriş. Bir öğretmenin öğretim dönemi başında yaptığı ilk şeylerden biri sınıfı düzenlemek ve süslemektir. Bir sınıfın fiziksel ortamı, öğrencilerin okulları ve özellikle sınıfları hakkında aidiyet hissetmelerinde rol oynar. Sınıf ortamı, öğretmenin kullandığı öğretim yöntemi olarak işbirliğini ve kabulü teşvik etmekten çok fazla şey yapmalıdır. Çocuklar sınıfta yaratılan atmosfere duyarlıdır. Bunun için sınıfın sıcak ve davetkar olması gerekir. Sınıfın bütün alanları çocuklara açık olmalı ve oluşturulan alanlar tasarım amaçlarına uygun olarak desenlenmelidir. Duvarlar kasvetli olmalı ve sınıf süslemeleri öğrencilerin kendilerini rahat hissetmelerini sağlayacak biçimde olmalıdır. Sınıfın fiziksel ortam tasarımı hem davranış hem de öğrenme beklentilerini yansıtır. Grettler, belirli bir öğrenme ve öğrenme tarzı ya da teorisi üzerinde değil, öğretmen ve öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına göre bir fiziksel sınıf ortamı tasarlamayı önerir. Bu nedenle öğretimsel kararlar verirken, öğrencilerin gereksinimlerini göz önünde alan ve bu ihtiyaçları desteklemek için çeşitli stratejiler kullanılan, iyi organize edilmiş bir müfredat programı veya bireyselleştirilmiş eğitim programı tasarlanmalıdır. Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde alan, yani öğrenci merkezi etkinliklerle öğrencilerin ilgi duyacakları ve ilgilerini çekecek dersleri planlamak, sınıf içi disiplin sorunlarının oluşmasını engelleyen en etkili yollardan birisidir. Öğrenciler için müfredat programı ne kadar anlamlı ve değerliyse, bu kapsamda oluşturulan etkinlikler de o derece öğrenciye anlamlı gelecektir. Dolayısıyla derse karşı heyecanları devam edecek ve bir sonraki derse ilgileri üst düzeyde olacaktır. Bu durum sınıf içi yönetim sorunlarını da ortadan kaldıracaktır. Sınıf yönetimi sürecinin ilk bileşeni sınıfın fiziksel tasarımıdır. Öğretmenlerin öğrencileri organize etmek ve yönlendirmek için ne kadar zaman harcadıklarını, uygunsuz ve yıkıcı davranışlarla uğraşmalarını belirleyen temel faktörlerden biri sınıfın fiziksel düzenlemesidir. Sınıf mobilyalarının nasıl düzenleneceği, çalışma alanlarının veya merkezlerinin nasıl kurulacağı, günlük sınıf malzemeleri ve materyallerinin nasıl saklanacağı ve sınıfın nasıl süsleneceği ile ilgili kararlar, sınıfın fiziksel tasarımı ile ilgili yerine getirilmesi gereken görevlerin sadece birkaç örneğidir. Araştırmalar hem fiziksel çevrenin insan üzerinde etkisi olduğunu hem de insanın fiziksel çevre üzerinde olduğunu ortaya koymaktadır. Her yıl insan davranışlarını etkileyecek ortamlar yaratmak için milyonlarca para harcanıyor. İnsanların davranışlarını psikolojik olarak etkilemek amacıyla pazarlamacılar 5 duyuyu harekete geçirecek ortamı oluştururlar. Ortam düzenlenmesi müşterileri mağazaya dahil etmeye amaçlayan bir pazarlama stratejisidir. Oluşturulan ortamda müşterilerin daha çok kalmalarını sağlanarak müşterilerini satın almaya teşvik ederler. Ortam düzenlenmesi iş yerinin düzeni, sesleri, gürültü seviyesi, kokusu, rengi, sıcaklığı, aydınlatması ve dekorunu içerir. Örneğin spor salonunda sporlarını yapmayı gereken gelen bireylere hızlı tempolu müzik dinletilir. Çünkü hızlı tempolu müzik insanların biraz daha endişeli olmalarını ve hareket etmelerine yol açar. Aksine yavaş tempolu müzik, yemek yerken, alışveriş yaparken anın tadını çıkarmak için insanların sakinleşmesi ve rahatlatması için beyni etkilemeye amaçlamaktadır. Hemeter, Maxwell, Ault ve Schuster sınıf ortamının fiziksel düzenlemesi olarak araç giriş, donanım, alan, çocukların çalışmalarının sergilenmesi ve tasarım unsurlarının dekor, renk ve benzeri gibi düzenlenmesini tanımlarlar. Son yıllarda nörobilim, sinir bilim, öğrenme sürecinin daha iyi anlaşılması, öğretmenlerin daha etkili ve verimli bir öğrenme ortamı yaratmalarına ilişkin yeni bilgiler sağlanmıştır. İnsan beyninin bilgiyi nasıl edindiği hakkında şu anda bilinenlerle uyumlu tasarlanan ortamlar öğrencinin başarısını etkileyebilir. İnsan beyniyle ilgili yapılan araştırmalar, eğitimcilerin sınıf içerisinde derslerde öğrenci katılımını arttırmak ve öğrenciye sunulanlar ile öğrendikleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmek istediklerini ortaya koymaktadır. Öğretmenler bu isteklerinin gerçekleşmesi için öğrencilerin kısa dönemli belleklerini en üst düzeye çıkarmak gerekmektedir. Bunun için beynin belirli bölgelerine, örneğin talamus, amigdala, frontal, korteks ve benzeri uyarmak için kullanılabilecek olan stratejilerin sağlanması. 8.2 Uygun düzenlenmiş sınıfın faydaları. Uygun şekilde fiziksel olarak düzenlenmiş ve iyi organize olmuş bir sınıf, olumlu bir öğrenme ortamına ön ayak olacaktır. Uygun fiziksel düzenlenmiş sınıf, aşağıda yer alan nedenlerden dolayı her türlü özel eğitim uygulaması için önem taşımaktadır. 1. Öğrenciler fiziksel sınırlara saygı göstermeyi öğrenirler. Her öğrencinin bireysel çalışma alanları arasında sınırlar olduğu gibi, öğrencilerin alanları ve sadece öğretmenlere ait olan alanlar arasında sınırlar vardır. Öğrencilerin diğer insanların alanlarına ve eşyalarına saygı duymalarını bütün yaşam ortamlarında önemli bir beceridir. Öğrenmeleri için fırsatlar sağlar. 2. Öğrenciler sınıfın belirli alanlarında ortaya çıkacak olan belirli etkinlik türlerini tahmin etmeyi öğrenirler. Bu öğrencilerin beklenen etkinliğe uygun bir zihin ile girecek olmaları nedeniyle etkinliklere daha tam olarak katılmalarına yardımcı olur. Sıradaki etkinliğin bilinmesi öğrencilerin hazırlıksız yakalanmalarına yol açabilir ve neyin olabileceğine ilişkin yanlış tahminlerin olması durumunda sıklıkla meydana gelen yanlış davranışı engelleyebilir. 3. Öğrenciler, sınıfın her bir belirli alanında kabul edilen ve öğrenciden beklenilen davranışıyla sınıfın diğer belirli alanlarında kabul edilmeyen ve öğrenciden beklenilen davranışlar öğreneceklerdir. Bu da evde, toplum içerisinde ve iş yerinde önemli yaşam dersidir. 4. Uygun sınıf düzenlenmesi. Birçok öğrenci üzerinde sakinleştirici etki sahiptir. Öğrenciler çevrelerini daha iyi anlayabildiklerinde ve gelecekte olacakları kestirebildiklerinde zihinsel durumları yeni materyal öğrenmeye daha elverişlidir. Bu durumda öğrenciler daha az endişeli olma eğilimindedirler. Öğrencinin kaygı durumlarındaki azalma, özellikle olumsuz davranışlar bulunmada da bir azalmaya yol açabilir. 5. Öğretmenlerin sınıf materyallerine kolayca erişebilmesini sağlar. Sınıftaki belirli alanlarda belirli etkinlikler gerçekleştiğinde bu faaliyetler için gereken malzemeler kullanılacak olan alanda bulunabilir ve böylece çabuk ve kolayca alınabilirler. Bu durum çalışma süresini ve yanlış davranışı azaltır ve üretkenliği arttırır. Sınıf ortamı öğrencilerin ilerleme kaydettiği ve gelişim gösterdikleri yer olduğundan sınıfın fiziksel düzenlenmesi önemlidir. Sınıf içerisinde oluşan her şeyi bir etkileme olasılığından dolayı sınıfın fiziksel düzenlenmesi öğrencilerin bu gelişimlerinde ön plana çıkmaktadır. Bir ortam düzensiz olduğunda ortamdaki insanlar kendilerini daha fazla rahatsız hissederler. Bir ortam dağınık olduğunda ortamdaki insanlar kendilerini daha düzensiz hissederler ve doğru malzemeleri ararken ve ihtiyaç duyulan malzemelerin yerlerini bulmak için değerli zamanlarını kaybederler. 8.2.1 Sınıf içi alanların iyi tanımlanması. Evlerde ve ofislerde belirli alanlar belirli etkinlikler için kullanılır. Mutfağa yemek pişirmek için ve yemek yemek için mutfak vasısını kullanırız. Hem mutfak hem de banyo da lavabo bulunmasına rağmen birinin dişlerini fırçalamasını banyo lavabosunda yapması beklenir. Bir ofiste bireysel çalışmalar için belirli alanlar kullanılırken diğer alanlar grup çalışması veya toplantılar için kullanılır. Sosyal içerikli konuşmalar bir çalışma salonunda ya da dinleme salonunda daha sık gerçekleşirken işle ilgili konuların tartışılması çalışma alanlarından birinde daha sık gerçekleşir. İyi düzenlenmiş sınıfta belirli alanlar belirli etkinlik türlerine ayrılmış olmalıdır. Mutfak masasına oturduğumuzda sahip olduğumuz zihinsel hazırlığı düşünün. Bunu evinizde çalışmak için bilgisayar masasına oturduğunuzda sahip olduğunuz düşüncenizle karşılaştırın. Hangi etkinlik türünün yaşanacağına ilişkin beklentiler konuma bağlı olarak değişmektedir. Bir kütüphaneye girdiğimizde belli bir faaliyet türünün olmasını bekleriz. Ancak bakkal ya da restorana girdiğimizde farklı etkinlikler bekleriz. Beklenen davranışların çevreye bağlı olduğunu ve farklı davranışların türlerinin bazıları belirli bölgelerde kabul edilebilirken bazılarının kabul edilebilir olmadığını biliriz. Kendi evlerimizde bile bazı faaliyetleri bekliyoruz ve bulunduğumuz yere bağlı olarak belirli davranışları sergilemeyi umuyoruz. Hangi faaliyetlerin gerçekleşeceğini ve bizden hangi davranışların bekleneceğini belirlememize yardımcı olmak için fiziksel çevreye dikkat etmemiz gerekmektedir. Aynı şekilde öğrenciler okulda bulundukları saatlerde gerçekleşen farklı etkinlik türleri için kendilerinden neler beklendiğini ve buna zihinsel olarak hazırlanmaları geliştirilmelidir. Sınıfların bazı bölümlerinde öğrencilerin sessizce oturup çalışmalarının beklendiği anlamlarına yardımcı olmaklar da önemlidir. Sınıftaki diğer alanlarda etkinlik sırasında konuşma kabul edilebilir. Bunu bir öğrenci için öğrencilerin matematik dersi veya ödevlerini tamamlayacakları bireysel masaları ve öğretmenin toplu olarak ders yapacağı ortam veya yemek yiyecekleri alanlar arasındaki farkı karşılaştırın. Sınıfın özenle fiziksel olarak düzenlenmiş olması öğrencilerin sınıfın her bir alanındaki etkinliği tahmin etmelerine ve bu etkinliklere katılmalarına yardımcı olur. İyi planlanmış bir sınıf farklı etkinlik türlerinin nerede gerçekleştiğini gösteren sınırları açıkça tanımlar. Bu, o belirli alan ve etkinlik için beklenen davranışın ne olduğunu öğrenmemize yardımcı olur ve öğretmenize yardımcı olur. Sınırların mümkün olduğunca görsel açıdan net olması gerekir. Sınıf mobilyalarının düzenlenmesi fiziksel sınırlar ve açıklık sağlayabilir. Alanı etiketleyen işaretler de yararlıdır. Dağınıklığı en aza indirgemek belirli alanların korunmasına yardımcı olur ve alanlar arasındaki ayrımı netleştirir. Zeminde bir halı veya renkli bant kullanarak renkli kodlama yapılması farklı alan ve alanları tanımlamak için kullanılabilir. Çoğu evde çeşitli alanlarda hangi büyük faaliyetlerin gerçekleştiğini belirtmek oldukça kolaydır. Çünkü duvarlar iyi görseller, sınırlar oluşturur ve mobilyalar alana göre değişir. Örneğin yemek pişirmeyi, yemek yemek tabii ki mutfakta gerçekleşir ve çoğu insan bir yatak odasında uyur. Sınıflarda bu ayrımlar doğal olarak net değildir. Sınıf iyi planlanmamış ve öğrencinin başarısı için kurulmuş değilse farklı alanların kullanımını belirlemek çok zor olabilir. Bu durum öğrenciler için karışıklığa neden olacağı gibi aynı zamanda öğrencilerin öğrenmesini ve öğretmenlerin öğretmesini de zorlaştırır. 8.2.2 10 dakika kuralı. Sınıfınızın fiziki düzenlemesinin yeterli olup olmadığını merak ediyor musunuz? Eğer merak ediyorsanız 10 dakika kuralı dediğimiz şeyi kullanın. Ziyaretçiler sınıfınıza girdiğinde aşağıda verilen soruları 10 dakika içerisinde doğru bir şekilde cevaplandırırsa belirli etkinliklerin ve derslerin nerede olacağını açıkça gösteren iyi tasarlanmış bir sınıfa sahipsinizdir. Matematik, okuma ve diğer akademik dersler nerede öğretiliyor? Grup eğitimi için bir alana ayrılmış mı? Bireysel çalışma alanları oluşturulmuş mu? Resim, müzik ve el sanatları gibi özel etkinlikler için bir alan var mı? Rohrer ve Samson 2014. 8.3 Sınıfı düzenleme. Önceki bölümlerde sınıfın fiziksel düzenlemesinin ne kadar önemli olduğuna yönelik bilgilerin açıklanmasında sonra bu bölümde sınıfın düzenlemede dikkat edilecek özelliklerin neler olduğuna yer verilmiştir. Ancak sınıf düzenlerken gereksinim duyulan farklı alanların belirlenmesi için cevaplandırılması gereken bazı kritik sorular bulunmaktadır. Sınıf düzenlemenin itici gücü öğrencilerin gereksinimleridir. Aşağıda da cevaplandırılması gereken sorularda bazılarına yer verilmiştir. Sınıf düzenlerken öncelikli olarak bu soruların cevaplandırılması gerekmektedir. Sınıfta kaç tane öğrenci vardır? Çeşitli boyutlarda kaç tane sandalye ve masaya gereksinim vardır? Öğrencilerden herhangi birinin özel ekipman gerektiren belirli tıbbi ihtiyaçları var mı? Örneğin tekerlekli sandalye ve benzeri. Özel ekipmana ihtiyaç duyulursa bunlar nerede saklanacak? Öğrencilerden herhangi birinin günün herhangi bir zamanı diğer öğrencilerden ayrı çalışabileceği bir alana gereksinimi var mı? Öğrencilerden herhangi birinin özel bir beslenmeye gereksinimi var mı? Veya öğrencinin altı değiştirilmeye gereksinim duyulduğunda bu işlem nerede yapılacak? Sınıf düzenlenirken öğrencilerden herhangi birisinin göz önünde alınması gereken belirli davranışları, yani izin almadan sınıftan çıkma, herhangi şeylerin üzerine çıkma ve benzeri var mı? Göz önünde alınması gereken başka güvenlik sorunları var mı? Günümüzde sınıfların çoğunluğunda internet ve bilgisayar bulunmaktadır. Bu yüzden bilgisayar, internet bağlantısı ve elektrik prizlerinin bulunduğu yer, sınıfın düzenlenmesinde özellikle birçok sınıf mobilyasının nerede olacağını belirler. Bununla birlikte öğrencilerden herhangi birinin akademik becerileri dışında, akademik olmayan beceriler içinde destek eğitime gereksinimi varsa bu alan sınıf içerisinde oluşturulabilir mi? Yoksa alternatif bir yer mi oluşturulması gerekecek? Örneğin, meslek terapistler, fizik tedavi uzmanları ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından paylaşılabilecek ayrı bir alan mı oluşturulacak? Yukarıdaki sorulara ek alarak şüphesiz sınıf düzenlenmesini etkileyecek olan 3 soru daha bulunmaktadır. Bunlar. 1. Sınıfta hangi mobilyalar mevcuttur? 2. Sınıfta bir lavabo var mı? 3. Sınıfta elektrik prizleri ve internet bağlantısı nerededir? Bu soruların cevapları, sınıftaki yerlerin nasıl kullanılacağı ve hangi mobilyalara ihtiyaç olduğu konusunda uygun kararlar verilmesine yol gösterecektir. Örneğin, öğrenciler küçükse yetişkin boyutlarında sandalyeler işe yaramaz. Tekerlekli sandalyeyi kullanan bir öğrenci varsa sınıftaki dar boşluklar kullanılamaz. Gün boyunca özel araç kullanan bir öğrenci varsa özel araç kullanılmadığında sınıfının yanında veya sınıfta saklanması gerekecektir. Tıbbi işlemler, bebek bezi veya beslenme ve benzeri gibi durumlar öğrencilerin onurlarının korunması ve bu öğrencilerin mahremiyet haklarına saygı göstermek için özel bir alan gerektirir. Bir öğretmenin kesinlikle üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bir özellik sınıftaki mobilya ve mekanların fiziksel düzenlenmesidir. Sınıf ortamını düzenlerken öğretmenin dikkate alması gereken ilk şey sınıfın hareketli olmaya bölümleridir. Örneğin akıllı tahta, yazı tahtaları duvarlara kalıcı olarak takılabilir ve elektrik prizlerinin yerleri nedeniyle bilgisayarların belirli bir yerlerde olması gerekebilir. Öğretmenin sınıfın ortamsal düzenini belirlemesine görünürlük, hareket, dikkat dağıtmanın en aza indirilmesi ve kişisel alanlar olmak üzere 4 faktör yardımcı olmalıdır. Görünürlük. Öğretmenin bütün öğrencileri ve bütün öğrencilerin de öğretmeni görebilmesi anlamına gelir. Ayrıca öğretmenin de öğrencilerin ders sunumlarını görebilecekleri şekilde oturmalarını sağlamalıdır. Kullanılan materyaller de tüm öğrenciler için açık ve net bir şekilde görünümde olmalıdır. Öğretmen yakınlığı da görünürlüğün bir parçasıdır. Öğretmen, öğrencilere ihtiyaç duyanlara yardım sağlamak ve uygun olmayan davranışları yeniden yönlendirmek için yeterince yakın olduğundan emin olmalıdır. Hareket. Hem öğretmenin hem de öğrencinin gerektiğinde sınıfta rahatça hareket edebildikleri anlamına gelir. Öğretmen çok sayıda öğrencinin yararlanabileceği birçok sınıf içi dolaşım alanlarını, öğretmen masası, çöp sepeti, ödev kutusu, kitaplık ve benzeri gibi sağladığından emin olmalıdır. Sınıfın geniş geçiş alanları olmalıdır. Böylece öğrenciler ve öğretmenler birbirleriyle çarpışmalar ya da masalarında çalışan öğrencileri rahatsız etmezler. Dikkat dağıtıcı unsurların en aza indirilmesi. Dikkat dağıtıcı unsurların ortadan kaldırılması anlamına gelir. Böylece öğrenciler akademik görevlere aktif olarak katılabilirler. Potansiyel dikkat dağıtıcıları öğrencilerin hareketleri, görebilecekleri yer olan pencereler ve kapıları içerir. Öğretmen dersi nasıl düzenleyeceğini dikkate almalı ve böylesi daha dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirgemelidir. Son olarak öğretmen ve öğrencilerin kendi kişisel alanlarına ihtiyaçları vardır. Masalar veya tek kişilik çalışma alanları olabilir. Öğrenciler o alandaki eşyaların yanı sıra öğretmen masasının kişisel alanı da dahil olmak üzere diğer öğrencilerin kişisel mekanlarına saygı göstermeyi öğrenmelidirler. Aynı şekilde öğretmen öğrencilerin kişisel mekanlarına saygı göstermelidir. Kişisel alan kavramı bireylerin kendilerini rahat hissetmeleri için kendilerini ve başkaları arasında ihtiyaç duydukları alanın büyüklüğü için de geçerlidir. Öğretmenlerin bu alanın büyüklüğünün kültürler arasındaki farklılık gösterebileceğini bilmeleri önemlidir. 8.3.1 Sınıfın yapısal çevresi, fiziksel ortamın değişkenleri. Bu bölümde sınıf fiziksel ortamında bulunan öğrenci sayısı, sınıfın aydınlatılması, sıcaklık derecesi, rengi, gürültü derecesi, akustiği, hava kalitesi, ulaşabilirliği, temizliği ve görünümüne yer verilmiştir. Sayfa 204 ayrım sonu.